Ayrım 18.
28. Bölüm İstanbul'u resmetmem. 15 yaşımdan itibaren takıntılı bir şekilde İstanbul manzaraları resmetmeye başladım. Özel bir İstanbul sevgisi yüzünden yapmıyordum bu resimleri. Natürmort ya da insan gövdesi resmetmeyi bilmiyor, sevmiyordum. Dünyanın geri kalanı, yani sokağa çıktığımda ya da pencereden baktığımda gördüğüm her şey İstanbul'du zaten. Şehrin iki türlü resmini yapıyordum. Bir, boğaz manzaralarına, denizle şehrin iç içe geçişine, şehrin silüetine dayanan resimler. Bu resimler genel olarak son iki yüzyılda şehre gelen batılı gezginlerin büyüleyici bulduğu İstanbul manzaralarından yola çıkıyordu. Cihangir'deki evin apartmanlar arasından gözüken Boğaz, Kız Kulesi, Fındıklı ve Üsküdar manzarası ve daha sonra taşındığımız Beşiktaş Serencebey'deki Boğaz'ı da evden çıkmadan yapmam için yeterliydi. Resmini yaptığım şeyin ünlü İstanbul manzarası olduğunu aklımın bir köşesinde hep tutuyordum. Yaptığım şeyin güzelliği zaten herkesin bildiği, var olan bir güzel görüntüye dayandığı için kendime bu resmin neden güzel olduğunu daha az sorardım. Resim bitip de bütün hayatım boyunca kendime ve yakınlarıma on binlerce kere soracağım güzel mi, güzel olmuş mu sorularını sorduğumda zaten seçtiğim konudan dolayı bir evet cevabına yaklaşmış olduğumu bilirdim. Konusundan dolayı resmin güzel bulunacağına biraz güvenim olduğu için bu resimleri yaparken içimden geldiği gibi davranır, herhangi bir batılı ressam gibi hissetmek için kendimi zorlamam gerekmezdi. Belirgin olarak herhangi bir batılı ressamı taklit etmiyordum ama pek çok küçük ayrıntıda onlardan öğrendiklerimi kullanıyordum. Boğazın dalgalarını Daffy gibi çocuksu yapar, bulutları Matisse gibi çeker, giremediğim küçük ayrıntıları izlenimciler gibi boya lekeleriyle kapardım. Kimi zaman İstanbul kartpostallarından ya da takvim görüntülerinden de yararlanırdım. Fransa'da ortaya çıkışlarından 40-50 yıl sonra izlenimcileri taklit ederek İstanbul'un bütün ünlü güzel görüntülerini resimleyen Türk izlenimcilerinden farklı değildi yaptıklarım. Konumun herkesin kendiliğinden güzel bulduğu İstanbul manzarası gibi bir şey olması, beni bir resim yaparken kendimi ve başkalarını ikna etmem gereken güzellik sorunundan büyük ölçüde kurtardığı için rahatlatıcıydı. Büyük ve derin bir hevesle resim yapmak istediğim kağıdın, kalemin, tuvalin başına geçip beni ikinci dünyaya götürecek boyaları ve fırçaları elime aldığım ama ne resmi yapacağımı bilemediğim çok olmuştur. Mesele konu değil, resim yapmak olduğu için sonunda evimizin pencerelerinden gözüken kartpostal manzaralarından birini daha yapmaya hevesle girişirdim. Aynı konuyu, benzer bir resmi 100. kere yapmak hiç sıkmazdı beni. Önemli olan bir an önce resmin ayrıntılarına gömülmek, bu dünyadan kaçmaktı. Boğazdan geçen bir gemiyi manzaraya, perspektife uygun olarak oturtmak, Melling'den beri boğaz resmi yapan bütün ressamların özel derdidir bu. Arkadaki cami silüetinin ayrıntılarına dalmak, servileri, araba vapurunu iyi çizmek, kubbeleri, saray burnundaki feneri, kenarda balık tutan adamları rahatça çizivermek bana o çizdiğim şeylerin arasında olduğumu hissettirirdi. Resim yaparken yaptığım resmin bir parçası olduğumu sanırdım. Kafamdaki ikinci dünya, ben resmin en güzel yerindeyken, yani resim başarıyla bitmek üzereyken, birden çok kuvvetli bir gerçeklik, eşyamsı bir nitelik kazanır, bu da tuhaf bir coşkuyla zevkten başımı döndürürdü. Sanki herkesin bildiği ve bu yüzden seveceği bir boğaz ve İstanbul manzarasını değil de kendi hayalimdeki harika bir şeyi yapmışım gibi gelirdi bana. Resim bitmek üzereyken coşkuyla ona dokunmak, resimle ilgili bir şeyi kucaklamak, hatta ağzıma almak, ısırmak, yemek isterdim. Bazen de hala iç saflığı ve ahengi tam bozulmamış olan çocuksuluk ve oyunculuğum bir tıkanmayla karşılaşır, Yani resmi yaparken tamamen kendimi unutamadığımı ve oynadığım oyunda beni dışarı iten bazı sorunlar çıktığını hissetmeye başlardım. Bu gittikçe daha çok oluyordu ve içimden 31 çekmek gelirdi. Bu birinci tarz resmetmenin Schiller'in şairler için kullandığı anlamda saf bir ressamlık olduğu söylenebilir. Resmettiğim şeyin konusu, daha da önemlisi, sırf içimden geldiği gibi resim yapıyor olmak, nasıl resmettiğimden, üslubum ya da kullandığım tekniklerden çok daha önemliydi. İkinci, ama bu resimlerin çocuksu, renkli, neşeli ve sorunsuz dünyası gün geçtikçe bana da saf gözükmeye, bu da resim yapma zevkimin şiddetini azaltmaya başladı. Bazı oyuncaklarım, bir zamanlar halıların kenarında düzenle park etmeyi üzerime vazife edindiğim küçük arabalar ya da kovboy tabancaları, babamın Fransa'dan getirdiği tren rayları ve vagonlar, nasıl artık bana kendimi ve ev içlerinin sıkıntısını unutturmaya yetmiyorsa, çok renkli, saf ressamlığım da artık beni sıradan dünyanın boğuculuğundan kurtarmıyordu. Şehrin herkesin bildiği manzaralarını değil, sakin yan sokaklarını, unutulmuş küçük meydanlarını, parke taşı kaplı yokuşlarını, boğaza inen bir yokuşsa arkadan deniz, kız kulesi, karşı yaka gözükebilirdi. Cumbalı ahşap evlerini resmetmeye başladım. Bazen resim kağıdına siyah beyaz, bazen de karton ya da tuval üzerine bol beyaz ve çok az renkli yağlı boya yaptığım bu resimlerin arkasında iki farklı ilham kaynağı vardı. Gazetelerin tarih köşelerinde, dergilerde gittikçe daha çok yayımlanan siyah beyaz arka sokak resimlerinden etkileniyor, sessiz, hüzünlü kenar mahallelerin şiirini çok seviyordum. Küçük mescitleri, yıkık duvarları, bir kenarı gözüken Bizans kemerlerini, cumbalı ahşap evleri yeni yeni öğrenerek tadını çıkardığım perspektifin kurallarına boyun eğerek uzun bir sokak boyunca gittikçe küçülerek uzaklaşan alçak gönüllü evleri resmediyordum. İkinci etki kaynağı, reprodüksiyonlar aracılığıyla resimlerini tanıdığım ve melodramla romanlaştırılmış hayat hikayesini okuduğum Utrillo'ydu. Utrillo tarzı bir resim yapmak istediğimde etrafta cami, minare fazla görünmediği için Beyoğlu'nun, Tarlabaşı ve Cihangir'in arka sokaklarından bir manzara seçerdim. Bu amaçla sokak sokak gezerek burada birkaç tanesini yayımladığım yüzlerce fotoğraf çekmiştim. İçimde resim yapma hevesi yükseldiğinde bu siyah beyaz fotoğraflardan birine baka baka bir Beyoğlu manzarası yapar, İstanbul'da çok seyrek kullanılmasına rağmen tıpkı Paris'te olduğu gibi apartman dairelerinin pencerelerini panjur çizerdim. Bir resmi bitirirken hissettiğim coşku sırasında artık eskiden olduğu gibi yaptığım manzara resminin hem kendi hayalim hem de gerçek olduğunu ya da resimde beliren tanıdık ve buna rağmen güzel dünyanın bir parçası olduğumu daha az düşünürdüm. Bir resim yapmak için gerekli olan kendimden kaçma ya da kendimi arkada bırakma isteğimi şimdi resmettiğim konu ve dünya ile safça kendimi özdeşleştirmek yerine daha karmaşık ve daha kurnazca bir ruhsal sıçramayla, bir zamanlar Paris'te buna benzer resimler yapmış Utrillo diye biriyle kendimi özdeşleştirerek gerçekleştiriyordum. Tabii ki tam bir özdeşleşme değildi bu. Tıpkı boğaz manzaraları resmederken yaptığım gibi, resmettiğim dünyanın bir parçası olduğuma nasıl aklımın yalnızca bir parçasıyla inanıyorsam, Utrillo olduğuma da gene ruhumun sadece küçük bir yanıyla inanırdım. Bu duygu onu yaptığım sırada resmin değerinden ya da onu başkalarının güzel ya da anlamlı bulmasından kuşkuya düştüğüm zamanlarda ve çoğunlukla da nereden geldiğini kendime bile açıklayamadığım güvensizlik anlarında başvurduğum bir şeydi. Bu inanca fazla bağlanmanın beni daralttığını hissederdim. Yaptığım resim tıpkı yakın zamanda yaşayacağım cinsel deneyim sırasında olduğu gibi kimi zaman benim denetimimden çıkar, büyük bir coşkuyla beni de kavrayarak zevkle yükseltir ve sahile vurup dağılan büyük bir dalga gibi bittikten ve üzerimdeki hüzün ve şaşkınlığı da attıktan sonra biraz dinlenirdim. Kendi çektiğim bu fotoğraflardan birine bakarak yaptığım ıslak bir resmi odanın bir köşesine, duvara asılsaydı, göz hizasında olacak bir yere koyar, ona sanki bir başkasının resmiymiş gibi bakmaya çalışırdım. Eğer aceleyle bitirdiğim resmi hemen beğenirsem, bir haz ve güven sarardı içimi. Kenar mahallenin, arka sokağın hüznü bir zafer duygusuyla içimi doldururdu. Ama çoğu zaman içimi bir eksiklik, yetersizlik duygusu kaplar, kafamı sağa sola oynatarak, görüş açımı değiştirerek, uzaklaşıp yakınlaşarak, resme yeni açılardan bakarak, bazen de ona fırçayla, umutsuzca bir şeyler ekleyerek yaptığım şeyi kendime kabul ettirmeye çalışırdım. Resmi yaparken hissettiğim kuvvetle Utrillo olduğuma ya da bende ondan bir şeyler olduğuna artık inanamadığım için, tıpkı sevişme sonrasında olduğu gibi, bu sefer manzaradan değil, resmin başarısızlığından gelen bir keder kaplardı içimi. Ne Utrillo ne de bir başkasıydım. Utrillo'nunkilere benzer bir resim yapmış biriydim. Gene de ama daha sonraki yıllarda daha da derinleşerek resim yapmamı bir dert haline getirecek o hüzün duygusu, ancak kendimi bir başkası gibi hissederek resim yapabildiğim gerçeği bir utanç haline almadan dağılırdı. Bir üslubu, özel bir görme ve resmetme yöntemi olan bir ressamı taklit ettiğim, bu kelimeyi hiç kullanmazdım, ya da o sıralarda hissettiğim gibi biraz bir başkası gibi olduğum için, şimdi benim de kişisel bir üslubum ve bir kişiliğim olduğu için beli belirsiz bir gurur duyardım. Daha sonraki yıllarda kafamı kurcalayacak olan şeyi, ancak başkalarını taklit ederek bir kişiliğe sahip olabileceğimiz gerçeğini, Batılıların paradoks dediği bu kendi içinde çelişkili durumu ilk o zamanlarda sezmeye başlamıştım. Başka bir ressamın etkisi altında olduğum için çektiğim sıkıntıları, daha hala çocuk olduğumu ve yaptığım resmin gene de bir resim yapma oyununun bir parçası olduğunu düşünerek hafifletirdim. Daha kolay teselli, resmini yaptığım şehrin fotoğraflarını çektiğim İstanbul'un resimdeki etkiden daha önemli bir kuvvet olduğunu düşünmekteydi. Kendimi kaptırıp resim yaptığım zamanlarda bazen çat kapı odama giren babam, resmetme heyecanımı tıpkı çok küçükken çükümle oynarken beni görünce yaptığı gibi saygıyla karşılarken, arada bir hiçbir küçümseme taşımayan bir edayla bana "Nasılsın bakalım Utrillo?" derdi. Bu sözün söylenişindeki şakacı hava bana hala bir başkasını bir çocuk gibi taklit edebilecek yaşta olduğumu hatırlatırdı. 16 yaşındaydım ve resim konusundaki ısrarımı bilen annem, Cihangir'de bir zamanlar oturduğumuz ve o sırada kendisinin ve anneannemin pek çok eski eşyasının durduğu dairenin anahtarını, orasını atölye diye kullanmam için bana vermişti. Hafta sonları bazen Robert Kolej'den çıktıktan sonra bu boş ve soğuk daireye girer, sobayı yakıp iyice ısındıktan sonra kendi çektiğim bu fotoğraflardan bir iki tanesini seçer, onlardan bir ilhamla bir hamlede iki tane kocaman resim yapıp yorgun argın ve tuhaf bir hüzünle eve dönerdim. 29. Bölüm Resim ve Aile Mutluluğu. Annemin resim yapayım diye anahtarını bana verdiği Cihangir'de, dedemin apartmanındaki dairede ilk işim oflaya puflaya gaz sobasını yakmak olurdu. 11 yaşında bu dairede hep birlikte otururken içimdeki piro manyağı, ateşle oynayıp yangın çıkartmayı seven kişiyi çok mutlu eden gaz sobasını yakma zevki, çocukluğun bu tür pek çok tuhaf zevki gibi bir alasmarladık bile demeden bir gün çekip gitmişti de çok sonra fark etmiştim. Yüksek tavanlı dairenin ellerimdeki soğuğu alacak kadar ısındığını hissettikten ve boyalar içerisindeki buruş buruş resim elbiselerimi giydikten sonra, hele uzun zamandır da resim yapmamışsam, hırsla kendimden geçerek yaptığım İstanbul resimlerini bir başkasına hemen ya da bir iki gün içerisinde gösterememek hevesimi kaçırırdı. Gide gele duvarlarını resimlerle doldurduğum Cihangir'deki daire bir küçük galeriye dönmüştü ama oraya ne annem ne babam kimse uğrayıp benim ne harika şeyler yaptığımı söylemiyordu. Resimlerimin yalnızca görülmesini değil, ayrıca o resimleri yaparken bir süre sonra onları seyredecek insanları çevremde hissetmeyi, mutlu bir ailenin hareketlerini, ev içindeki ayak seslerini ya da gürültülerini de duymak istediğimi bu dairede resim yaparken keşfettim. İyi ısıtılmamış, toz ve küf kokan, eski eşyalarla dolu hüzünlü bir dairede İstanbul'un manzaralarını yapmak beni daha da hüzünlendiriyordu. Çoğunluğu kayıp olan resimlerim arasında evde 16-17 yaşlarımdayken yaptığım ve Tolstoy'un seveceği kelimelerle söylersem bir aile mutluluğunu anlatan bazı resimleri bugün bulabilmeyi çok isterdim. 7 yaşımdayken eve çağrılmış profesyonel bir fotoğrafçıya verilmiş yandaki pozdan anlaşılabileceği gibi mutlu aile taklidi yapmak bazen bana çok zor geldiğinden bu resimlerin benim için olağanüstü bir önemi var. Bunlar İstanbul'un arka sokaklarının ya da boğaz manzaralarının değil, bizlerin, annemle babamın sıradan günlük hayat içerisinde evin içinde yaşarken yapılmış resimleriydi. Bu resimleri annemle babam arasındaki gerilim yumuşadığı, kimsenin ötekini iğnelemediği, herkesin rahat davrandığı zamanlarda bir köşedeki radyoda ya da teypte müzik çalarken, hizmetçi kadın az sonra yiyeceğimiz öğle ya da akşam yemeğini mutfakta pişirirken ya da hep birlikte çıkacağımız bir gezi ya da yolculuktan önce çok mutlu olmasak da herkesin hayatından memnun olduğunu hissettiğim zamanlarda bir hamlede yapardım. Babam çoğu zaman salondaki divanda uzanmış olurdu. Evdeki vakitlerinin çoğunu hep aynı divan üzerinde ya uzanıp gazete, dergi, kitap okuyarak gençliğinde okuduğu edebi kitaplar yerine bridge kitapları ya da düşünceli, dertli bir şekilde tavana bakarak geçirirdi çünkü. Keyifli olduğu zamanlarda teybe koyduğu orkestral müziği, mesela Brahms'ın 1. senfonisini çalan hayali bir orkestrayı yönetmek için uzandığı yerden kalkar, eliyle koluyla bir orkestra şefinin bana öfkeli, hırslı, tutkulu gözüken hayali hareketlerini yapardı. Hemen yanındaki koltukta oturan annem gözünü o sırada okumakta olduğu gazeteden ya da örmekte olduğu örgüden kaldırır, bana şefkat ile sevgi arasındaymış gibi görünen bir şekilde babama gülümserdi. Bazen evin içindeki bu aile mutluluğu görüntüsü, kendisine dikkat çeken hiçbir özel hareket ya da konuşma yapılmadığı halde, çoğu zaman da bu yüzden benim dikkatimi çekerdi. O zaman içime girmiş bir cinden söz eder gibi yarı utangaç, yarı coşkulu bir şekilde resim yapacağım diye fısıldadıktan sonra koşa koşa içeri odama gider, resim malzemelerimi ya yağlı boya takımımı ya da babamın İngiltere'den getirdiği Gitar marka 120 renkli yağlı pastel boya kutusunu ve teyzemin her doğum günümde çeşit çeşit boylarda kestirip bana hediye ettiği Schöler marka resim kağıtlarından birkaç tanesini alıp getirir, babamın yazıhanesine her ikisini görebileceğim bir şekilde yerleştikten sonra hızla ev içinin resmini yapardım. Bütün bu süre boyunca ne annem ne babam, belki de tek kelime söylemedikleri ve birden içimden karşı konulmaz bir resim yapma isteği gelmesini doğal karşıladıkları için bana sanki kısa bir süreliğine Allah benim için zamanı durdurmuş gibi gelirdi. Benim bütün ilgisizliğime karşın gerekli yerlerde onun bana özel bir ilgi gösterdiğine ve torpil yaptığına arada bir inanırdım. Belki de annem ile babam hiçbir şey konuşmadıkları için bana mutlu görünüyorlardı. aile denen şey her geçen gün bana sevildiğine inanmak ve kendini huzurlu, rahat ve güvende hissetmek için herkesin bir süreliğine içindeki cinleri ve şeytanları saklayıp susturarak mutluluk taklidi yaptığı bir kalabalık olarak görünüyordu. Taklit edile edile gerçek sanılan ve çoğu zamanda başka yapacak bir şey olmadığı için takınılan bu mutluluk pozu bir süre sonra içindeki cinleri ve şeytanları yatıştıramazsa, babam, annem aynı sabırla örgüsüne devam ederken gözünü okumakta olduğu satırlardan çekip pencereden dışarıya, uzaklara, boğaz manzarasına, güzelliğiyle pek de ilgilenmeden bakıp hayaller kurardı. 1970'lerin başından itibaren Türkiye'de yaygınlaşan televizyon bizim evin salonunda da yerini alınca annemin, babamın salonda hiç kıpırdamadan ve hiç konuşmadan yarattıkları o sihirli sessizlikler ve sessizlik yüzünden aynı anda hissettiklerini sandığım tuhaf mutluluk ya da tuhaf bir var olma acısı yerini hep birlikte biraz utanarak baktıkları televizyonun oyalama gücüne bırakınca bir daha onların resmini yapmak içimden gelmedi. Çünkü benim için mutluluk belki de beni seven yakınlarım içlerindeki cinleri, şeytanları bastırırken benim kendi içimdekileri coşku ve oyunculukla ortaya dökebilmemdeydi. Onlar tıpkı fotoğraf makinesine poz verir gibi hiç kıpırdamadan durur ve ben elim kolum gittikçe hızlanarak bu mutlu aile tablosunu bitirmeye çalışırken bazen aralarında konuştukları da olurdu. Biri okuduğu gazeteden öğrendiği şeyi söyler, öbürü uzunca bir sessizlikten sonra o habere ilişkin bir yorum yapar, bazen de hiçbir şey demezdi. Başka zamanlarda da iki kişi, mesela annemle ben konuşurken, uzandığı yerde bizimle hiç ilgili değilmiş gibi duran babam, bizim konuştuğumuz konu hakkında fikir sahibi olduğunu belli eden bir şeyi çok sonra söyleyiverirdi. Uzun sessizlikler, Beşiktaş Serence Bey'deki evin bütün genişliğince gördüğü boğazdan geçen tuhaf radarlı, korkutucu bir Sovyet gemisi, ya da baharın gelişiyle Afrika'dan Avrupa'ya göç ederken üzerimizden geçen leylekler hakkında kısacık bir cümleyle "Leylekler geçiyor." kesilirdi. Ama hep birlikte salonda otururken herkesin içine çekildiği, kendi dünyasının derinliğini hissettiren bu sessizliklerin bana verdiği huzur ve mutluluğun geçici olduğunu da bilirdim. Elim bütün hızıyla resmin son ayrıntılarına yetişmeye çalışırken, bir yandan da sırf resim yaptığım için annemin, babamın gövdelerinin sanki şimdiye kadar hiç dikkat etmediğim bazı ayrıntılarını korkuyla fark ederdim. Yüzünde yarı iyimser, yarı mutlu bir ifadeyle, gözünde gözlük, örgü ören annemin elindeki şişlerden çıkan yün iplik önce kucağına, sonra daha aşağıya, ayaklarının dibine iner ve bir plastik torbanın içindeki yün topuyla birleşirdi. Annemin bu saydam plastik torbanı yanında duran ve ister babamla konuşsun, ister kendi kendine dalıp gitsin, terliğinin içinde hiç kıpırdamayan ayağına onu iyi çizebilmek için uzun uzun bakarken içimden tuhaf bir ürperme geçerdi. Kollarımızın, ayaklarımızın, ellerimizin, hatta kafalarımızın tıpkı annemin içine taze papatyalar ya da kokinalar koyduğu vazolar, küçük sehpalar ya da duvara asılı iznik tabakları gibi eşyamsı bir yanı vardı. Başarıyla mutlu bir aile taklidi yapıyor olmamıza ve tıpkı tiyatro seyrederken olduğu gibi içimdeki inançsızlığı başarıyla askıya almama rağmen burada, bu salonda üçümüzün birer köşede durmamızda bizleri babaannemin müze salonunu tıkış tıkış dolduran eşyalardan birine benzeten bir yan vardı. Hep birlikte paylaşılan bu sessizlikleri, hep birlikte bir oyun oynadığımız papaz kaçtı, yılbaşında tombala gibi, seyrek zamanlar gibi çok severdim ve sanki o güzel anı kaçırmamak için resmi hızla bitirirdim. Matisse'in hızlı hareket ettiğini sandığım fırçasından, Bonnard'ın ev içi resimlerinden bir şeyler taklit etmeye çalışarak halıları, perdeleri küçük virgüller ve arabesk vuruşlarla doldururken, bazen dışarıda havanın kararmakta olduğunu, bu yüzden babamın başucundaki ayaklı lambanın daha kuvvetli bir ışık yaydığını fark ederdim. Hava iyice kararıp boğazın ve göğün renginin koyu ve çekici bir laciverde dönüştüğünü gördüğümde, ayaklı lambanın turuncu ışığında boğaza bakan büyük pencerelerde şimdi boğaz manzarasının, araba vapurlarının, Beşiktaş-Üsküdar gemisinin ve gemi dumanlarının değil, bizim evin içinin yansıdığını görürdüm. Akşamları sokaklarda yürürken ya da pencereden dışarı bakarken, pencereler arasından lambaların turuncu ışığında ev içlerini dikizlemeyi hala çok severim. Bazen bir pencerede, tıpkı babamın eve geri gelmediği uzun kış akşamlarında annemin masaya oturup saatlerce sigara içip sabırla pasyans açtığı pozda bir masada tek başına fal açan bir kadın görürüm. Bazen alçak gönüllü küçük bir zemin katında ve bizimki gibi turuncumsu bir ışığın altında hep birlikte konuşarak akşam yemeği yiyen bir aile görür, dış görünüşe bakarak onların mutlu olduğuna saflıkla karar veririm. Bir şehri yapan şeyin onun dış görünüşü kadar ev içlerinin ve iç mekanlarının manzarası olduğunu yabancı gezginler en çok İstanbul'da unutmak zorunda kalırlar. 30. Bölüm Boğaz'da Gemi Dumanları. Su buharı ile işleyen gemilerin yaygınlaşması ve Akdeniz'de kullanılmaya başlanması, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa'nın merkezleri ile İstanbul'un uzaklığını azaltıp, şehre kısa süreliğine gelen, alelacele bir şeyler yazan ve biriktirdikleri edebi malzeme ile daha sonra İstanbullu yazarların geliştireceği İstanbul fikrinin oluşmasına yol açan pek çok batılı gezgini İstanbul'a getirmekten başka, şehrin manzarasını da beklenmedik bir şekilde değiştirdi. İlk adı Şirketi Hayriye olan, daha sonra halkın deyişiyle Şehir Hatları adını alan şirketin kurulup, bütün küçük boğaz köylerine tek tek iskeleler yapılıp, boğazda buharlı gemilerin aşağı yukarı işlemeye başlamasıyla birlikte, aslında yalnız boğazın değil, bütün İstanbul'un manzarası değişti. Bu değişikliğin iki yanına da işaret ettiği için Frankçe su buharı anlamına gelen kelimenin İstanbul Türkçesine ve şehrin gündelik hayatına vapur olarak çok başarılı bir şekilde uyum sağladığını hatırlayalım. Bu değişiklikten iskelenin etrafında gelişen meydanın ve vapurlar yüzünden her biri kısa sürede şehrin bir parçası konumuna gelen Boğaz ve Haliç köylerinin hızla büyümesini kastetmiyorum yalnızca. İskele ve vapurlardan önce pek çok Boğaz köyüne yol yoktu. Boğaz'da aşağı yukarı yolcu taşımaya başlamalarıyla birlikte bu gemilerin her biri tıpkı Kız Kulesi, Ayasofya, Rumeli Hisarı, Galata Köprüsü gibi bütün şehirde tanınmaya başladılar ve günlük hayatın içine de fazlasıyla girdikleri için İstanbullulara bir büyük şehirde hep birlikte yaşadıklarını duyuran birer bayrağa, simgeye dönüştüler. Bu yüzden tıpkı Venediklilerin vaporettolarına, vapurcuk diye çevrilebilir, bağlılıkları, onların biçim ve modellerine gösterdikleri özel sevgi ve dikkat gibi, İstanbullular da şehir hatları vapurlarına tek tek bağlanıp sevgi duyar ve onların resimleriyle dolu kitaplar yayımlarlar. Gautier her İstanbul berberinin duvarında bir gemi resminin asılı olduğunu yazar. Babam kendi çocukluk ve ilk gençliğinde hizmete girmiş, günün gösterişli gemilerinin her birini uzaktan, silüetinden tanır, bana hala şiir gibi gelen adını ve numarasını bazen hemen bazen bir an düşünüp söylerdi. 53 İnşirah, 67 Kalender, 47 Tarzı Nevin, 59 Kamer. Benim sorularım üzerine babam, hepsi birbirine benzer gibi gözüken bu gemilerin aralarındaki görüntü farklarını tek tek anlatırdı. Babamın bazen Boğaz'da araba gezintisine çıktığımızda, bazen de bütün Boğaz trafiğine hakim Beşiktaş'taki evin salonunda yaptığı bu açıklamalar sayesinde bu gemilerin bazı özelliklerine, kiminin kamburuna, kiminin upuzun bacasına, kiminin gaga gibi burnuna, tombul kıçına ya da akıntıda hafif yan yatarak sürüklenişine dikkat etmeyi öğrenmiştim. Ama onları gene de birbirlerinden ayıramazdım. Böylece ben de benim doğum yılımda 1952'de İtalya'da Toronto'da yapılmış ve adları bahçe ekiyle biten İngiliz yapımı Fenerbahçe ve Dolmabahçe adlı diğer iki kardeşinden tıpkı babamın yaptığı gibi dikkatli bir bakışla ve bacasının yassılığı sayesinde ayırabildiğim Paşa Bahçe'yi kendi uğurlu gemim olarak benimsedim ve şehirde günlük hayatımın içinde dalgın dalgın yürürken denizi gören bir yokuşun aralığından ya da bir pencereden onu her görüşümde uğurlu rakamıyla karşılaşmış gibi içtenlikle sevinme alışkanlığımı hiç kaybetmedim. Boğaz gemilerinin İstanbul manzarasına asıl büyük katkıları bacalarından çıkan dumanlardı. Geminin yerine, cinsine, boğazın akıntısına ve tabii ki en çok da rüzgara göre değişen bu karanlık kömür dumanlarını yaptığım boğaz manzaralarına eklemeyi çok severdim. Boyaya iyice batırılmış fırçamla gemilerin bacalarından çıkan dumanları resmin üzerinde işaretlemeden önce bütün resmin bitmiş, hatta birazcık da kurumuş olması gerekirdi. Baca dumanları bitmiş, tamamlanmış bir dünyaya tıpkı az sonra resmin bir kenarına kendimi önemseyerek atacağım imzam gibi geminin vurduğu özel bir mühürmüş gibi gelirdi bana. Dumanı kalınlaştırdıkça ve baca dumanından buluta çevirdikçe sanki İstanbul'daki benim dünyam kararıyor ya da üstü örtülüyor gibi hissederdim. Boğaz'da sahil boyunda yürürken ya da gemiyle giderken bir başka geminin salıverdiği boğum boğum ve kalın dumanların altından geçmeyi, rüzgara göre beli belirsiz bir kurum yağmurunu yüzümde zayıf bir örümcek ağı gibi hissetmeyi ve milyonlarca küçük siyah kurum noktacığından yapılmış dumanın yanık ve madeni kokusunu içime çekmeyi ve Galata Köprüsü ve civarında yan yana bağlanmış vapurların bacalarından aynı anda çıkan dumanların şehrin üzerine dağılışını seyretmeyi severim. Pek çok kereler bir resmin coşkuyla getirdiğim sonunu boğaz gemilerinin bacalarından çıkan dumanlarla taçlandırdığım ve dumanın resimde duruşu bana hep bir sorun çıkardığı için bazen fazla duman ekleyerek bir resmi bozardım. Boğaz gemilerinin çıkardığı dumanın çeşitli biçimler alarak kıvrılışı, dağılışı, yok oluşunu daha sonra yapacağım resimlerde hatırlamak üzere aklımda tutardım. Ama resme coşkuyla vurduğum son fırça darbeleri resmin kendisine o kadar dönük olurdu ki gördüğüm şeyi, duman bulutlarının gerçek biçimini sonunda hep unuturdum. En çok hoşuma giden mükemmel duman görüntüsü çok az rüzgarlı bir havada dumanın aşağı yukarı 45 derecelik bir açıyla biraz yükseldikten sonra denize paralel bir konum alarak ilk başta dağılmadan havada durması, geminin boğazda aldığı yolu gösteren zarif bir hat çizerek yayılmasıydı. İskelede bekleyen bir geminin rüzgarsız bir günde koyu verdiği ince ama koyu kömür rengi dumanın bir yoksul evinin küçük bacasından tüten ince duman gibi hüzünlü bir yanı olurdu. Vapurun ve rüzgarın hafifçe yön değiştirmeleri yüzünden bacadan çıktıktan sonra dumanın kıvrımlar ve yaylar çizerek boğazın üzerinde Arap harflerine benzer şekiller çizmesini de severdim. Ama bir boğaz manzarasında şehir hatları gemisinin çizeceği duman, manzaranın ve resmin hüznünü vurgulayacak temel bir unsur olduğu için bu neşeli ve rastlantısal biçim beni huzursuz ederdi. En az rastlanan görüntü, bütünüyle rüzgarsız bir günde bacasından güçlü ve koyu dumanlar çıkaran bir geminin boğazda kıvrıla kıvrıla ilerlerken arkasında bütün bu kıvrımları gösteren ve uzun bir süre gökte asılı kalan hüzünlü bir yolculuk izi bırakmasıdır. Kara ve koyu dumanların Turner'ın resimlerinde olduğu gibi ufuktaki alçak ve tehdit edici karanlık bulutlarla birleşmesi de hoşuma giderdi. Gene de bir resmi bitirirken duman bulutunun ya da birkaç gemi varsa bulutlarının şeklini bütün bu zevklerim kadar izlenimci ressamların Monet'in, Sisley'nin, Pissarro'nun manzaralarını Monet'in Saint-Lazare İstasyonu adlı resmindeki mavimsi bulutu ya da onlardan apayrı bir dünyaya ait olan Duffy'nin dondurma gibi top top ve neşeli bulutlarını aklımdan geçirerek de çizerdim. Resimlerimi bitirmek için kullandığım gemi dumanlarının biçimlerine dikkat ettiği ve onları Duygusal Eğitim adlı romanının açılış cümlesinde tasvir ettiği için başka nedenlerle de Flaubert'i çok severim. Başka bir konuya, başka bir temaya geçiş olarak yazdığım bir önceki cümlenin geleneksel Osmanlı müziğindeki adı ara taksimdi ve solo icra edilirdi. Taksim kelimesi aynı zamanda bölmek, dağıtmak ve suyun ikiye ayrıldığı yer anlamına geldiği için Nerval'in manzaraya, satıcılara ve mezarlıklara bakarak oyalandığı yüksek düzlüğe onun gelişinden 10 yıl önce inşa edilen su dağıtım merkezi yüzünden İstanbullular çok sonra Taksim demeye başladılar. Çevresinde bütün hayatımı geçirdiğim bu yere hala öyle derler. Ama oraya Taksim denmeden önce oradan Nerval gibi Flaubert de geçmişti.